أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نور قلوبنا واسرح صدورنا بنور القرآن والإيمان والإسلام، وسلمهما على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Yakup bu hafta rica etti benim moderatörlük yapmam hususunda. Ben de kıramadım, hakkınızı helal edin. Yakup'u beklerken karşımıza bir kan çıktı. İnşallah hepimiz için hayırlı, güzel bir ders olur, birliktelik olur inşallah. Son birkaç haftadır nübüvvet bahsinden, nübüvvet üzerinden gidiyoruz. O konuda çalışıyoruz. Konunun farklı yönleri ele alındığı, farklı şekillerde yaklaşıldığı konuya. İlk başta bu, hani tabiri caizse, bu nübüvvet meselesi de nereden çıktı, Resul de nereden çıktı sorusu üzerinden, kim Resul'e ihtiyaç duyar, kimin için Resul bir ihtiyaçtır, bir gerçekliktir. Bu tür konular ele alındı, bu tür konular tartışıldı. Bu bağlamda kendimizle, kainatla olan ilişkilerimiz sorgulandı. Hayatta tecrübe ettiğimiz haller, duygular, düşünceler, istekler, ihtiyaçlar, bunlar dile getirildi, bunlar ele alındı. Bu tecrübeler üzerinden kainatla muhatabiyetimiz dile getirildi. Bu noktadan imana ulaşıldı ve bir Rab, Melik mevzusu gündeme geldi. Onunla muhatabiyet dile getirildi. Konu farklı yerlerden yine ele alındı. İnsan kendini tanıdıkça, kainattaki güzellikleri gördükçe, bu güzelliklerle muhatap olacak, bu güzelliklerle muhatap olmasını bilecek zişuurlar, şuurlu varlıklar olması gerek deyip kendini biraz daha tanımaya başladı. Kendinin bu şuurlu yönünü anlamaya başladı. Bu konuda konuştuk. Ondan sonra bu doğrultuda acaba bu işi en iyi nasıl yaparız? Bu işi en iyi bize kim yaptırır, nasıl öğretir? Sorgulamalarıyla birlikte yine Resul'e ulaştık. Rab'la, Melik'le olan muhatabiyet, onunla muhabbet ihtiyacı, onun rububiyetine karşı ubudiyet söz konusu oldu. Ubudiyet noktasında bize talim yaptırabilecek, bize eğitim verebilecek bir kaynağın olması gerektiği, bu kaynağın insan cinsinden olması gerektiği gibi meseleler uzun uzun tartışıldı. Bu konularda tabii hala aklınıza takılan yerler varsa, tekrar edilmesi gereken yerler olduğunu düşünüyorsanız lütfen dile getirin. Bugün tüm bu tartışmaların, tüm bu çalışmaların üzerine inşallah yine farklı bir mevzuya, ama yine tabii nübüvvet üzerinde, Resul üzerinde, farklı bir açıdan, aynı konuya farklı bir açıdan yaklaşma niyetimiz var. İnşallah 19. söze başlayacağız. Başlayacağız diyorum çünkü 19. sözü en azından 2-3 hafta, belki bir en az 1-2 hafta, belki 2-3 hafta çalışırız diye düşünüyorum. Ama tabii ki bu benim şahsi düşüncem. Bakalım sizler ne diyeceksiniz? Muhabbet nasıl ilerleyecek? Ona göre tekrar değerlendiririz. Dediğim gibi 19. sözü inşallah bugün çalışacağız. Neden 19. söz? Oradan başlayalım. Bugün itibariyle ele almayı düşündüğümüz yön şöyle bir yön. Şimdi bu haftaya kadar hep Resul dedik, işte nübüvvet dedik, nebi dedik, elçi dedik. Ama bunları söylerken tam da ne kastettiğimiz hep belli olmuyor. Yani elçi dediğimiz zaman farklı şeyleri kastediyor olabiliyoruz. Şimdi tabii Hamim gibi bir ortamda en azından belli kişiler özelinde söylüyorum. Uzun sürede Hamim'e devam etmiş insanlar olunca kişiler birbirlerinin söyledikleri şeyleri daha rahat anlamaya başlıyorlar. Çok da büyük bir nimet tabii ki bu. Ama bu söylediklerimizi, kullandığımız kelimeleri falan sorgulamamızı da biraz engelliyor gibi bir süreden sonra. Yani Resul diyoruz, insanlar bir şeyler kastediyor. Ama acaba tam olarak ne kastediyoruz bunu da sorgulamaya gerek yokmuş gibi gelebiliyor bazen. Canım yani işte Ali abinin Resul derken ne kastettiğini biliyorum ben. Belki diye düşünüyorum. Ya da işte İlyas Üzüm'ün ne kastettiğini belki de biliyorum diye böyle hani bilinçli bir şekilde olmasa da zihnimin art alanında sanki böyle bir kabul olabiliyor. Hal böyle olunca dedik ki ya bu Resul derken ne kastediyoruz? Bunu bir açık açık bir konuşalım. Tamam Resul'e ihtiyaç dedik ama bu meseleyi bir açalım dedik. Bunu yaparken de aklımıza farklı farklı kavramlar, farklı farklı yönleri geldi Resul, peygamber kelimesinin. Şimdi ben altı farklı yön listeledim. İnşallah onları sizlerle paylaşacağım. Bunları ele almaya, çalışmaya deneyeceğiz inşallah. 19. söz de bu bağlamda gayet bize yardımcı olacakmış gibi geliyor. Allah razı olsun üstattan. Resul derken ne diyoruz? Sorusunun cevabını gayet de güzel vermiş gibi 19. sözde. Yani cevabını vermiş derken hani bir tane cevabı vardı onu vermiş değil de 14 farklı reşada sanki 14 ya da en azından hadi diyelim birkaç tanesi aynı yöne denk gelsin. 6-7 belki daha fazla yönünü ele almış, çalışmış. 19. sözden bu şekilde faydalanabiliriz diye düşündük. Şimdi ben hızlıca sizinle bu bahsettiğim altı farklı yönünü peygamberliğin, Resulün ya da nübüvvetin altı farklı yönünü benim bulabildiklerim. Bu tabii ki arttırılabilir. Bu noktada da yardımcı olursanız çok sevinirim. Onları size şöyle paylaşayım. Şimdi birincisi benim aklıma gelen bir meselenin şahsi manevi olarak nübüvvet dediğimiz ya da 19. sözde karşımıza çıkacak nübüvvet ağacı diyebileceğimiz bir şahsi manevi söz konusu. Nedir bu? Birazdan çalışacağız. Çok detaylarına da girmeyeyim. Ama işte nübüvvet dediğimiz zaman sadece tek bir şahsı kastetmiyoruz. Gelmiş geçmiş tüm Resulleri, hatta onların öğrencilerini, hatta onlardan eğitim almış talebeleri ve hatta onların da talebelerini ta ki bize gelene kadar, meyveleri bize ulaşana kadar hayatta olan, hala da yaşayan, günümüzde de muhatap olabileceğimiz, faydalanabileceğimiz canlı bir ağaç. Bir şahsi manevi olarak nübüvvet. İkinci benim aklıma gelen yönü, belki şahsi maneviden daha da belki soyut olarak, bir kavram olarak sadece nübüvvet. Ne demek bu? İşte Kur'an'da da hep elçilerimiz der, mesaj taşıyanlar, uyarıcılar gibi ifadeler bulunur. Şimdi ben baktığımda hayatta tecrübe ettiğim her şeyde bir mesaj görüyorum. Bazen sinirleniyorum, bana bir mesaj taşıyor. Bazen seviniyorum, bana bir mesaj taşıyor. Arkadaşımla güzel vakit geçiriyorum, bu benim için bir mesaj taşıyor. Bir kaza geçiriyorum, işte başıma bir musibet geliyor, benim için bir uyarıcı oluyor. Şimdi bu yönüyle baktığım zaman tecrübe ettiğim her şey, her varlık benim için bir elçi haline geliyor. Dolayısıyla daha soyut bir kavram olarak nübüvvetten de, Resul'den de ben ve Rabbim arasında bağ kuracak elçilerden de bahsedebiliyoruz. Şimdi bu haberden, mesajdan bahsedince tabii meselenin bir üçüncü yönü daha hemen devreye giriyor. Taşınan haber mesaj yönüyle nübüvvet. Yani işte önemli olan elçinin kendisi değil, kimin taşıdığı değil, ne taşıdığıdır diyebileceğimiz bir yön. Şimdi baktığım zaman Resul'den bana bugüne ulaşan bir mesaj var. Hatta onun ötesinde onun hayatıyla ilgili belki söylemler var. İşte meselenin bu yönü de söz konusu. Yani benim elçiyle muhatabiyetim, elçiyle olan ilişkim bana getirdiği haber mesaj yönüyle de yine karşımda duruyor. Şimdi tabii hal böyle olunca mesaja vurgu yaptık. Ama bunu getiren de bir şahıs var. Mesaj da hani tabiri caizse Kur'an'ın da tabiriyle dağlara inmiyor. Dağlar bunu taşıyamıyor, bu emaneti. Bir şahsiyet taşıyor. Dolayısıyla bu kişinin, bu mesajı taşıyan kişinin bir karakteri, bir şahsiyeti söz konusu. Bana bu mesajı taşırken hal ve tavırları ya da belki ahlakı söz konusu. Dolayısıyla bir dördüncü yön daha ortaya çıkıyor. Ben Resul dediğim zaman Resul'ün, işte belli bireylerin şahsiyetleri, karakterleri, hal ve tavırları ve ahlakından da bahsedebiliyorum. Hatta yine beşinci bir yönüyle bu hal ve tavırlardan bahsettim. Bu hal ve tavırları da işte adamcağız da öyle yaşıyor canım deyip geçmiyorum. Kendime bunları bir eğitim unsuru olarak, bunlardan öğrenebileceğim, hatta belki uç noktada taklit edebileceğim, savunuruz ya da savunmayız, taklit edebileceğim haller olarak alıyorum. Yani peygamberin hal ve tavrını, ahlakını kendime bir eğitici olarak alıyorum. Onun olaylara yaklaşımını, kainata bakışını, kendisine bakışını, tecrübelerini değerlendirişini kendime bir eğitici olarak görüyorum. Bunun da belki en önemli yönü benim bir eğitime girmeye hazır hale gelmem. Yani işte nübüvvet meselesini çalışırken dur bakayım nübüvvet de neymiş canım? Orada da bir şeyler öğreneyim diye bakmıyorum da Burada şu anda işte 34 kişi var benimle birlikte. 34 kişi zannetmiyorum ki böyle baksın. Ama onun yerine diyoruz ki dur ben bu tüm öğrendiklerimden kendime nasıl bir eğitim çıkarırım? Nasıl bir eğitimin içerisine girerim? Nasıl bir dönüşümden geçerim? Şimdi bu dönüşüm benim şahsi olarak açıkçası çok değer verdiğim bir ifade. Bu çalıştıklarımız benim hayatımı, hal ve tavrımı, dördüncü yönü de nübüvvetin, benim hal ve tavrım, onun hal ve tavrı da karşı, benim hal ve tavrımı nasıl değiştirir? Bu yönüyle de nübüvvetten bahsedebiliyoruz. Yani benim tabiri caizse en özel halime dahi müdahale edebilecek, nasıl yürüdüğüme, nasıl su içtiğime, nasıl, çok özür dileyerek söylüyorum, tuvalete gittiğime, nasıl tuvaletten çıktığıma dahi, o noktada dahi beni bir dönüşümden geçirecek bir yönü de olduğunu dile getiriyorum ve böyle diyorum ki bir beşinci yönden yine bahsedebiliyorum. Gitgide mesele biraz daha pratikleşiyor farkındaysanız. Bu yönler açıldıkça. Benim aklıma gelen son yönüyle de işte altıncı yönde daha önce şahsiyet demiştik. Bir de bir şahıs olarak nübüvvet. Yani işte tam olarak işte 700 küsür yılında Arap Yarımadası'nda yaşamış bir birey, bir şahıs. Onun özel hareketleri, eylemleri. Yani evet bir eğitimden geçeceğim, bir dönüşümden geçeceğim. Ama bunu da işte kendime yakışanı giyeyim tadında değil de insana ne yakışırmış sorusunu sorup Resulü o noktada kendime bir eğitmen olarak görüp her hareketini, eylemini en pratik yönüyle de ele alabiliyorum. Böyle farklı yönleri var diye görüyorum ben. Dolayısıyla Resul dediğimiz zaman tüm bunları kastedebiliyoruz. Tekrar edeyim, bunlar sadece benim görebildiklerim. Arkadaşlarla diyaloglarımız, onlarla tartışmalarımız üzere bizim listeleyebildiklerimiz. Çok daha fazlası muhakkak vardır. Sizlerin de katkılarını bekliyoruz. Ama bu, hani affedersiniz, güdük listeyle bile görüyoruz ki meselenin çok farklı yönleri var. Biraz işte kavramsal yönüyle ele alabiliyorum. Soyut işte bulutlar içerisinde üzerinde dolaşabiliyorum. Diyebiliyorum ki Resul işte bir şahsı manevidir. Bir kavramdır. Her karşılaştığım şey bir Resul'dür, bir elçidir benim için diyebiliyorum. Doğruluk payı da var. Ama öbür taraftan her hareketi, her eylemi, her sözü dahi önemli olan beni bir dönüşümden geçirmek için bir araç haline gelen çok da pratik bir yönünde görebiliyorum. İstedik ki işte bu farklı farklı yönlerini biraz ele alalım. Resul'e ihtiyaçtan bahsettik. Ubudiyetten bahsettik. Ama bu ubudiyet noktasında bizi eğitecek olan bu Resul bizim için ne ifade ediyor? Ne tür farklı şeyler ifade edebilir? Bunları bir ele alalım dedik. Bu noktada da inşallah dediğim gibi 19. sözü çalışacağız. Ben lafı çok da uzatmadan zaten bayağı uzun uzun konuşmuşum. İsterseniz 19. söze hemen başlayalım. Bugün 1. Reşadan başlayalım ki 1. Reşa bu meselenin ilk yönüne yani bu şahsi maneviye nübüvvet ağacı dediğimiz meseleye değinecek. 19. sözü baştan sona öyle sırayla çalışmak gibi değil de bu farklı yönler noktasında bir derleme yaparak ilerleme niyetimiz var. Niyetim var. Şöyle ki bugün işte birinci reşayı çalışacağız. Haftaya belki işte bir haber mesaj yönüyle nübüvveti ele alırsak farklı reşaları sırasını biraz değiştirip ama hep 19. sözden çalışabiliriz. Bunu da böyle bir not olarak söyleyeyim. Şimdi ben zaten halihazırda çok konuştum. Biraz hem dinleneyim hem de başka arkadaşların güzel sesleriyle şöyle tabiri caizse kalbimiz biraz yatışsın. Gönüllü varsa aramızda kısa bir metin zaten 19. sözün adresi gönderdim. Birinci reşasını okuyacağız sadece. Gönüllü bir arkadaş bizim için okuyabilirse bu metni, dediğim gibi 2-3 paragraf, çok mutlu olurum. Hemen bir el göreyim inşallah. Eminim vardır aramızda okuyabilecek. Çok da beklemeden, vaktimiz de kısıtlı. Yusuf kardeş buyur, Allah razı olsun.
Sesim iyi geliyor mu?
Evet, gayet iyi.
19. söz. Bismillahirrahmanirrahim. Risaleti Ahmediye'ye dairdir. Ve mâ mâdahtu Muhammeden bir makaleti ve lâkin mâdahtu makaleti bir Muhammedin aleyhissalâtu vesselâm. Evet, şu söz güzeldir. Fakat onu güzelleştiren, güzellerin güzeli olan Evsaf-ı Muhammediye'dir. 14 reşahatı tazammun eden 14. lem'anın birinci leşhası. Rabbimizi bize tarif eden üç büyük külli muarrif var. Birisi şu kitab-ı kainattır ki bir nebze şehadetini 13 lem'a ile Arabi Nur Risalesi'nden 13. dersten işittik. Birisi şu kitab-ı kebirin ayet-i kübrası olan Hatemül Enbiya aleyhissalatü vesselam'dır. Birisi de Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Şimdi şu ikinci bürhan-ı natiki olan Hatemül Enbiya aleyhissalatü vesselam'ı tanımalıyız, dinlemeliyiz. Evet, o bürhanın şahs-ı manevisine bak. Sadh-ı arz bir mescit, Mekke bir mihrab, Medine bir minber. O bürhan-ı bahir olan Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bütün ehli imana imam, bütün insanlara hatip, bütün enbiyaya reis, bütün evliyaya seyyid, bütün enbiya ve evliyadan mürekkep bir halka-i zikrin serzakiri. Bütün enbiya hayatlar kökleri, bütün evliya taravetler semereleri bir şecere-i nuraniyedir ki, her bir davasını mucizatlarına istinad eden bütün enbiya ve kerametlerine itimat eden bütün evliya tasdik edip imza ediyorlar. Zira o la ilahe illallah der, dava eder. Bütün sağ ve sol, yani mazi ve müstakbel taraflarında saf tutan o nurani zakirler, aynı kelimeyi tekrar ederek icma ile manen sadakte ve bilhakki natakte derler. Hangi vehmin haddi var ki böyle hesapsız imzalarla teyit edilen bir müddaaya parmak karıştırsın?
Allah razı olsun. Ben izninizle bunun hemen ardına, şimdi burada semerelerden bahsettik, bu ağacın meyvelerinden bahsetti. Kısaca bu biraz daha açıklansın diye 13. reşanın hemen sonunda ifade var. Onu da burada gönderiyorum sizlere. O da konunun açılması için faydalı olacak gibi geldi bana. Şimdi şöyle kısaca bir geçiş yapayım ikisi arasında. Bu birkaç reşa çalıştıktan sonra üstad diyor ki gel seninle bir Arap Yarımadası'na gidelim. İşte bundan 1000 küsür yıl öncesine gidelim. Bir bakalım ne oluyor, ne bitiyor gibi bir ifade var. O şekilde gidiyor. Belli yönlerini çalışıyor. Resul'ün ve ardından da diyor ki, okuyayım izninizle. Yahu ey hayali arkadaşım, şimdilik kafidir, geri gitmeliyiz, zamanımıza geri dönelim diyor. Yoksa 100 sene şu zamanda, şu cezirede, bu yarımadada kalsak, yine o zatın garibi icraatını, acayibi vezaifini, yüzden birisine tamamen iata edip temaşasına doyamayız. Yani orada ne kadar kalsak, onun o garip, acayip icraatlarını, vazifelerini zaten tam olarak işte seyretmekten hiç doyamayacağız. Gel bir geri dönelim zamanımıza diyor. Ama bunu yaparken de şimdi gel üstünde döneceğimiz her asra, o asırdan günümüze kadar birer birer bakacağız. Bakın nasıl her asır o şems-i hidayetten aldıkları feyizle, o hidayet güneşinden aldıkları feyizle çiçek açmışlar. Ebu Hanife, Şafii, Ebu Bayezid-i Bistami, Şah-ı Geylani, Şah-ı Nakşibend, İmam-ı Gazali, İmam-ı Rabbani gibi milyonlar münevver meyveler veriyor. Bunu da hemen bunun arkasına ekleyeyim istedim. Bu nübüvvet ağacı ya da bu ağacın semereleri derken ne anlayacağız? Buna da belki bir açıklık getirir diye düşündüm. Bu arada Himmet arkadaşın eli kalkmış. Eğer konuşmak istiyorsa buyursun lütfen. Çok memnun olurum. İndirdi herhalde, yanlışlıkla kaldırmıştı. Aksi takdirde ne zaman isterse lütfen buyursun. Evet, birinci reşayı okuduk. Oradan devam edelim. Benim hani hemen ilk gördüğüm bazı noktaları dile getireyim çok hızlıca. Ondan sonra inşallah sözü sizlere bırakacağım. Üstad burada nübüvveti çalışacağız dedik. Hatemül Enbiya aleyhissalatü vesselam'ı tanımalıyız dedi. Ve ardından dedi ki o burhanın şahsı manevisine bir bakalım. Hani şahsına bakarız sonra, şahsiyetine de bakarız. Getirdiği mesaja da bakarız. Ama ilk önce bir şahsı manevisine bir bakalım. Tüm yeryüzü bir mescit olmuş. Mekke bir mihrap, Medine bir minber. Burhan-ı Bahir olan Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bütün ehli imana, bütün insanlara, bütün enbiyaya, bütün evliyaya diye böyle bir genelleme yapıyor. Yani benim anladığım üstad diyor ki bakın Resul derken sadece size belli bir işte kategorinin altına alınmış bir dinin işte bugün İslam dini diye isimlendirdiğimiz ve belli bir coğrafyaya hitap eden ya da belli bir coğrafyayla kısıtlı kalmış bir gelenekten, bir kültürden, bir dinden bahsetmiyorum. Bütün ehli imana imam olan, gelmiş geçmiş tüm ehli imana, ehli imandan en azından kısaca anladığım yaşadıklarını, tecrübelerini, ben bunları niye yaşıyorum, bunların ardında ne var diye sorgulayan ve bunların sonunda da bir yerlere varmış, evet bunun ardında şöyle bir şey olsa gerek diyen, tüm bu şahıslara hitap eden, onlara imam olan, tüm insanlara konuşan, dolayısıyla peygamber resul dediğim zaman bütün insanlara bakan yönüyle ele alıyorum burada diyor. Bütün enbiyaya reis, bütün evliyaya efendi seyyid. Öyle olan ve bunun üzerine de Bütün enbiya hayatlar kökleri, gelmiş geçmiş bütün enbiyalar, nebiler, hayatlar kökleri, evliyalar da meyveleri olan bir ağaçtan bahsediyorum diyor. Nurlu bir ağaçtan bahsediyorum diyor. Ki her bir davasını, yani getirdiği belki mesajı, her bir iddiasını ki bunu da bir sonraki paragrafta açmış, getirdiği şey la ilahe illallah. Tüm bunu da bütün bu enbiyalara ve hatta evliyalara bakarsanız bunların da getirdiğini, tasdik ettiğini göreceksiniz diyor. Benim anladığım dolayısıyla Resul'le hala birebir bir ilişkimiz olabileceğini söylüyor Üstad. Bunun da işte şahsi manevi üzerinden olabileceğini, ağacın meyveleri üzerinden olabileceğini söylüyor sanki. Bu ağacın meyveleri noktasının işte açılması için de benim için en azından faydalı olmuştu. Onu paylaştım. 13. Reşan'ın sonundaki örnek olarak da diyor ki, örneğin işte Ebu Hanife, İmam Gazali, İmam Rabbani gibi, bunlar sadece birer örnek kendi çağlarının. Her bir çağın böyle meyveleri var diyor. Hatta milyonlar münevver meyveleri vardır diyor. Dolayısıyla Resul'le böyle bir ilişkiniz olabilir diyor. Şimdi tabii böyle söylediği zaman anlamlı da geliyor, bana mantıklı da geliyor ama tabii çok da açık da bir söylem değil. Bunu da kabul etmemiz gerekiyor. Bu noktada sizin yardımınıza ihtiyacım var, çok da var. Derken Uğur Aydın, Allah razı olsun, elini kaldırdı. Buyurun, sizi dinleyelim inşallah.
Selamun aleyküm. Umarım ses konusunda bir problem yoktur. Duyabiliyorsunuz değil
mi? Gayet iyi sesiniz, evet.
Çok iyi. Şimdi genellikle sözlere baktığımızda her zaman hangi ayeti çalışacağımıza dair başta bir açıklama olur. İşte şu ayeti okuyacağız, bunun tefsirini okuyacağız diye. 19. söze baktığımız zaman bir ayet meali görmüyoruz. Ama Nursi, daha önceki derslerden hatırlatayım, 19. söze başlarken aslında onun background'unu 18. sözde atıyor. Yani bunun temelleri bir önceki sayfada var döndüğümüz zaman. O ayette, şimdi bakmadım ama inşallah yanlış hatırlamıyorum, kul ümküntüm tuhibbunallâhe fettebiûni yuhbibkumullah. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana ittiba edin ki Allah da sizi sevsin. Kabaca meali bu olabilir diye düşünüyorum sanırım. Şimdi bu ayet bir yaklaşık olarak neredeyse işte İncil'de falan görebildiğimiz ayetlerden Allah'ı seviyorsanız Allah da sizi sever filan, yani bu şekilde tercüme edebiliriz. Arada bir fark var. Fette bir uni kelimesi. Yani Kur'an'daki ayetle İncil'deki ayet arasındaki fark bu. Fette bir uni, yani bana ittiba edin. Şimdi ben Allah'ı seviyorum. O zaman Allah da beni sevsin. Arada niye bir aracıya ihtiyacımız olsun ki? Ben niye birine ittiba etmek zorunda olayım? Ve ayrıca sen kimsin? Ben seni o kişi olduğunu, ittiba etmem gereken kişi olduğunu nereden bileceğim? Bunun çalışmasını da işte 19. sözde yaptığını düşünüyorum. Yani peygamber olduğunu iddia eden birisi var. Bunu özellikle üstüne basa basa söylüyorum, iddia eden birisi var. Ve kendisine uymam gerektiğine dair bir argüman ileri sürüyor. Peki tamam, güzel. Yani ben pazardan elimi alırken bile bunun ucuzunu, kalitelisini, işte tazesini almaya çalışırken hayatımın her anına her anını onun gibi yaşamam gerektiğini söyleyen birisine nasıl yanılacağım, doğru söylediğinden nasıl emin olacağım? İşte burada bu zatın vasıfları, özellikleri ortaya çıkıyor. Şimdi açıkçası hani biraz da şeytanın avukatlığını yapalım da, yani biraz da kışkırtıcı sorular soralım. Şimdi şahsi manevisine bakalım derken, şimdi öyle bir girizgah yapmış ki ben bu girizgahı açıkçası anlayamıyorum ya da buna tamam diyemiyorum. Çünkü baştan bir ön kabul var. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam dedikten sonra ya ben onun peygamber olduğunu bilmiyorum ki nereden bileceğim? Sen bana bunun vasıflarını anlatsana diye sorusun geliyor Nursi'ye. Ama burada hani beni biraz şöyle, burada herhalde sonucu başa yazmış. Bu sonuca ulaştığı sebep ise en sonunda yer alıyor. Yani paragrafın sonunda yer alıyor. Zira o la ilahe illallah der, dava eder. Ha, şimdi bu beni gerçekten çok teskin ediyor. Yani burada ruhum tamam diyor. Her kim ki son peygamber olacaktır, her kim ki fettebuuni diyor, yani bana ittiba edin diyor, bana getirmesi gereken ilk mesaj nedir diye düşündüğümde bana şunu söylemesi lazım. La ilahe illallah. Yani ilk başta sonucu söylemiş, sonra bunun sebebini söylemiş diye anlıyorum. Yoksa ben o sonuca bakarak, ya baştan sen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dedikten sonra ben daha seni niye dinleyeyim ki diye sorasım geliyor açıkçası. Ama bu bir üsluptur. Hani ona da bir şey diyemem. Çünkü burada bana sebebini açıklamış. Bana diyor ki la ilahe illallah. Her kim ki son peygamberdir, her kim ki kendisine ittiba edilmesi gerekir, bana getirmesi gereken ilk mesaj la ilahe illallah demesidir, demesi gerekir. Şimdilik bunlar geldi aklıma, da biraz uzatmayayım. Diğer arkadaşları da dinleyelim. Bakalım neler çıkacak.
Allah razı olsun. Sizi dinlerken özellikle en baştaki alıntıya, sanırım İmam Rabbani'den, onun mektubatından bir alıntı. Ona yaptığınız vurgu gayet ilginç de aklıma şunu getirdi. Çok da güzel olmuş aslında. Çünkü mesela bu birinci reşada bir şahsi manevi olarak Resul'ü ele alıyoruz. Ve diyor ki o şahsi manevinin ya da o nurani ağacın meyveleri vardır ve bunları sen tadabilirsin diyor. Bunun bir örneği olarak da işte biraz önce bahsettim. Ebu Hanife'den, Şafii'den, Nakşibendi'den, Gazali'den ya da Rabbani'den bahsediyor. Hemen 19. sözü de böyle başlamış zaten. Bakın ben size peygamberi anlatacağım. Peygamberle muhatabiyetinizi arttıracağım. Bunu da nasıl yapıyorum? İşte üstadlarımdan tabiri caizse kendi yediğim meyvelerden, meyvelerini yediğim, tattığım ve bu meyveler aracılığıyla ulaştığım ağaçtan bahsedeceğim size. Gibi bir mesaj var sanki diye anladım ben. Bilmiyorum, şahsi kanaatim en azından. Şimdi sizin de dile getirdiğiniz gibi, şimdi Resul kavramı bir vakum içerisinde gelmiyor bize. Yani bir yönüyle aşağıdan başlıyoruz. Diyoruz ki işte kainata ve kendimizi sorgularken bir Resul olsa gerek diye bir yol var önümüzde. Ama diğer taraftan da doğduğumuzdan andan itibaren bize zaten Resul diye de birinden bahsedilmiş. Böyle farklı yönleri var. Bunların da sanki akılda tutulması gerekiyor. Yani hiçbirimiz böyle bir vakum içerisinde dünyaya gelmiyoruz çünkü. Sizin de dediğiniz gibi belli bir iddialarla muhatap olarak yaşıyoruz hep. Lafı çok uzatmayayım. İlyas Üzüm, buyurun lütfen.
Ben önce bir çağrışımı paylaşmak istiyorum izin verirseniz. Sizin takdiminizi dinlerken bu çağrışım aklıma geldi. Resul-i Ekrem'in aleyhisselam konuşmasını tasvir ederken rivayeti nakledenler diyorlar ki o öyle konuşurdu ki tane tane dinleyen birisi eğer onun kelimelerini sayacak olsa tek tek sayabilirdi. Gayet açık, anlaşılır, tek tek tane tane konuşurdu diye. Siz dinlerken böyle bir çağrışım geçti. Tahdis-i nimet ruh maşallah. Çok tane tane anlaşılır. Gayet güzel cümlelerle ifade ediyorsunuz. Bu vesile paylaşayım sizin. Tekrar Allah razı olsun. Şimdi takdim yaparken sizin çerçeveden ben çok istifade ettim. Allah razı olsun tekrar. Bu birinci reşada Resul konusuyla ilgili çok merkezi bir kavramı paylaşıyor diye hissettim. Nedir o? Muarif kavram. Yani Resul her şeyden önce bir muarif. Yani tarif edici. Yani tanıtıcı. Neyi tanıtıyor? Neyi tarif ediyor? neyi açıklıyor ya da ne üzerinden neyi açıklıyor diye baktığımızda metne, metin diyor ki kainatı yaratanı tanıtıyor. Hem de külli anlamda tanıtıyor. Yani bir tikel veya tikil bir tanıtımdan değil, bir tümel tanıtım var burada. Bir külli tanıtım var. Risalet deyince ya da Resul deyince aklımıza bu gelmesi lazım diyor diye hissettim. Şimdi kainat yaratıcısını tanıtıyor. Yani tarif ediyor. Yani kainat bir muarif. Yani kainat da aslında bir elçi. Yani bir mesaj taşıyıcı. Peki vahiy de aynı şekilde o mesaj bütünü. Resul ki, Resul bir insan olarak mesaj taşıyıcı. Kainattan farkı bu. Benim gibi insan olan, benim gibi konuşan, benim sahip olduğum özelliklere, donanımlara sahip olan birisi olarak mesaj getiriyor ya da taşıyor mesajı. Nedir mesajının temeli? Metinde ifade olunuyor. Uğur da Allah razı olsun oraya dikkat çekti. La ilahe illallah mesajını getiriyor. Yani şu alemin bir ilahı var. Mesajını getiriyor. Yani baktığınız hiçbir şeyi açıklayamazsınız kendisiyle. Ötesinde bir ilah var diyor. O zaman ben bu birinci reşadan yola çıkarak Resul ile ilgili şu çağrışımlara ulaşıyorum. Bir, Resul her şeyden önce muariftir, tanıtıcıdır. Tamam. Kainatta ama Kur'an'dan farkı insan cinsinden olmasıdır. Tamam. İki, üç, onun getirdiği en büyük mesaj La ilahe illallah'tır. Tamam, bunu anlıyorum. Peki, şunu soruyorum. Bu La ilahe illallah mesajını kim getiriyor? Burada Muhammed Aleyhisselam'dan hani bahsedecek bunu biliyoruz. Dolayısıyla Muhammed Aleyhisselam La ilahe illallah mesajını getirdi. Peki, La ilahe illallah mesajını insan cinsinden, insan olarak sadece Muhammed Aleyhisselam mı getirdi diye sorduğumda ve düşündüğümde ve biraz da hani tarihe bu anlamda baktığımda bilebildiğim ölçüde görüyorum ki hayır. Hazreti Muhammed hani 610 yılında ilk vahyi aldı denir ya, 7. yüzyılın başı diyelim. 7. yüzyıla kadar insanlık tarihi boyunca aynı mesajı taşıyan, aynı mesajı insanlara paylaşan bir silsile görüyoruz. Hepsi ittifak içerisinde en temel, en özgün, en merkezi bir mesaj olarak hep La ilahe illallah'ı dile getirmişler. Yani Hazreti Muhammed'e gelinceye kadar bütün insanlık tarihi boyunca ben bir silsile görüyorum orada. Nebiler silsilesi, Resuller silsilesi, yani mesaj getirenler silsilesi, insan cinsinde, insanlar getirdikleri mesaj aynı. Tamam. Peki Muhammed Aleyhisselam ne zaman vefat etti? 632 yılında vefat etti. Peki o vefat etti, onun mesajından haberdar oldum. Ondan sonra başka tarih boyunca bu defa Hazreti Muhammed'den bu tarafa gelen zamanın o boyutu, o dilimi söz konusu olduğundan La ilahe illallah mesajını taşıyan, aktaran, dillendiren, seslendiren, paylaşan, vurgulayan, açıklayan kimler var diye baktığımda bir anlamda Muhammed Aleyhisselam'ın hani talebeleri diyebileceğimiz, onun takipçileri diyebileceğimiz, aynı misyonu üstlenen insanlar diyebileceğimiz, hani kelimeler ne olursa olsun fark etmez, belki veliler diyebileceğimiz diyelim. Aynı işlevi yerine getiren yine bir silsile görüyorum. Bir zincirleme yani 7. diyelim ya da asırdan 632'den bu tarafa yine aynı şekilde bir silsile görüyorum. De diyorum ki İşte burada Risalet dediğimiz muazzam bir ağaç söz konusu adeta. Metindeki temsili eğer canlandırırsak zihnimizi, canlandırırsam zihnimizi, bir ağaç var adeta. Bu ağacın hem geçmişe doğru ta ilk insana doğru giden, gidebildiği kadar kökleri var, boyutu var. Buna mazi diyor metin, kökleri diyor. Bir de bugüne doğru gelen dalları, budakları, meyveleri var. Siz güzel okudunuz, Allah razı olsun, o üçüncü reşadan. Çok açıklayıcı oldu o. Dolayısıyla bugüne kadar gelen, hemen bugün benim yaşadığım güne, yaşadığım yıla, yaşadığım asra kadar gelen bir dizi aynı mesajı paylaşan, La İlahe İllallah mesajını paylaşan, buna dikkat çeken yine bir tırnak içinde zincir, bir silsile, bir güruh görüyorum. İşte Risalet dendiği zaman aklıma bütün insanlık tarihini böyle kucaklayan La İlahe İllallah mesajını insanlara, insan cinsinden taşıyan bir kurumu, bir tabloyu zihninde canlandırıyor. Ama burada Muhammed Aleyhisselam'ın çok özel bir mevkii olduğunu görüyorum. Çünkü ondan evvel bütün peygamberler var. O en azından vahiyden biliyoruz. Hatim-i Nebiyyindir diyoruz. Son peygamber. Ondan sonra da aynı mesajı taşıyan, artık peygamber olmayan ama o peygamberin getirdiği mesajı bir anlamda açıklayan, yaşayan, sonuçlarını gösteren silsileyi görüyoruz. Bunlara da onun semereleri, meyveleri, ondan sonra talebeleri diyoruz. Mesela bunlardan birisi olarak çok rahatlıkla hepimiz burada üstadı zikredebiliriz. Bize La İlahe İllallah'ı anlatıyor. Neredeyse bütün risalelerin özü La İlahe İllallah'tır diyebiliriz. Ve buna bağlı diğer açılımlarda diyebiliriz. Dolayısıyla ben Risaletin günümüze bakan sonuçlarını, meyvelerinden birisi olarak bugün şu metnini okuduğumuz müellifi de görebiliyorum diye bağlayayım uzatmadan. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.
Allah sizden de razı olsun. Benim için gerçekten çok faydalı, açıklayıcı oldu. Günümüzde, bugün bu mesajla biz nasıl muhatap oluyoruz? Hatta bu mesajı taşıyan bireylerle, insanlarla, çok güzel vurguladınız, insan formunda bir elçi. Bugün dahi insan formunda elçinin kendisi olmasa dahi, o ağacın meyveleri ile her daim muhatap olabiliyorum. Burada ağabeyin bir sorusu var. İsterseniz onu da okuyayım. Çünkü sizin yaptığınız bazı açıklamalar sanki bu soruya en azından bir miktar cevap veriyormuş gibi geldi bana. Bilmiyorum ağabey ne düşünür. Rabbimizi bize tanıtan üç büyük tanıtıcı var dedikten sonra. Dedi ki üç külli muarif var. Birisi kitab-ı kainat. Kainat, yaşadığımız bu hayat. Ondan sonra ikincisi dedi ki Hatem-ül Enbiya. Bir tanesi de, üçüncüsü de Kur'an-ı Azimüşşan. Üç büyük tanıtıcı var dedikten sonra diyor ağabey, Resulü neden kainatın altında en büyük delil olarak gördü, buradan nasıl bir anlam çıkar? Tam ben İlyas Üzüm'ün söyledikleri bununla alakalıymış gibi geldi derken İlyas Üzüm'ün elinin tekrar kalktığını gördüm. Ondan dinlersek sanki daha güzel olur. Buyurun inşallah İlyas Üzüm.
Estağfurullah, ben belki de acele ettim, kusura bakmayın. Şöyle aklımdan geçti. Önceki müzakerelerde çok önemli bir nokta paylaşıldı diye hatırlıyorum. Kainat bir saraya benzetilmişti. Bu sarayın sahibi bir teşrifatçıyı gönderdi ve o teşrifatçı saray sahibini saraydaki eserler üzerinden tanıtmaya memur kılınmıştı. Şimdi o sıra kainattır diye konuşmuştuk. O Yaver-i Ekrem de teşrifatçı veya Yaver-i Ekrem de Resulullah'tır diye konuşmuştuk. Resulullah o muarrifliği yaparken, tarif ediciliği yaparken Allah'ı, yani kainat yaratını tanıtırken nasıl tanıtacak? Eğer onun eserlerine vurgu yapmadan, sanatına vurgu yapmadan, işte Allah vardır, o rahimdir, o hakimdir olsa bu tamamıyla ezbere, ütopik bir tarif olur. Temelleri olmayan ya da yere basmayan konuşmanın yere basmadığı bir açıklamada. Böyle değil. Ya Resul muarrifi, işte düzeltiyorum, kainatın yaratıcısını tarif ederken, yani muarrifliği yaparken, kainata vurgu yaparak, kainattaki eserlere bakarak, güneşten, yıldızdan, aydan, yaratılıştan örnekler vererek yaratıcının yaratıcı olduğunu, hikmet sahibi olduğunu, rahmet sahibi olduğunu, ilim sahibi olduğunu, irade sahibi olduğunu temellendiriyor. Dolayısıyla bu sıralamada kainattan sonra zikretmesi böyle bir hikmete bakıyor gibi düşündüm. Teşekkür ediyorum.
Allah razı olsun. Çok da güzel oldu. İyi ki acele etmişsiniz. Ben benzer şöyle bir fikir geldi benim de aklıma siz konuşurken. Birisi şu kitabı Kebir'in ayeti kübrası olan kainat kitabından bahsetti. Ondan sonra da bu kitabın ayeti kübrası olan bunu tabii en büyük delil olarak da alabiliriz ya da kainatın tamamını ayetler olarak alırsak peygamberin kendisinin de en büyük bir ayet olduğu gibi bir izlenim de sanki ortaya çıkıyor. Bunu da sizin dediğiniz gibi ben kainatla muhatap olurken bu kainatı bana açıklayan ve benim anlayabileceğim bir şekilde de konuşan işte üstadın tabiriyle Burhan'ın natık olan, konuşan, herhalde bu natık nutukla herhalde aynı köktendir diye tahmin ediyorum. Hatam varsa düzeltin lütfen. Kainat bazen bana karşı sessiz kalıyor. Bazı sorularıma karşı. İşte bunları konuşturan, kendisi de konuşan bir Burhan olarak, bir ayet olarak peygamber. Böyle bir fikir düştü aklıma sizi dinlerken. Muhammed Said, buyurun sizden devam edelim inşallah.
Selamu aleyküm. Allah razı olsun. Benim dikkatimi de bu 19. sözün başındaki ibare ve bu ibarenin Nursi tarafından burada baş tarafa yerleştirilmiş olması dikkatimi çekti. O yüzden daha dikkatli bakma ihtiyacı hissettim. Ben sözlerimle Muhammed'i aleyhissalatü vesselam'ı övmüş olmadım. Kendime sordum, neden böyle bir şeyi söyleme ihtiyacı hissetmiş bu insan? Rabbani, İmam Rabbani. Ve tabii burada 19. söz içerisinde bunu okuyorum. Ve devamı, aslında sözlerimi Muhammed aleyhissalatu vesselam'la övmüş ve güzelleştirmiş oldum. Burada merkezde insan var. İnsanın arayışı var. İnsanın kendisini anlamlı hissetme arzusu, o anlama aşık oluşu var. Mesele insanın kendisini göz ardı edip bir insanla, başka bir insanla uğraşmak değil. Mesele insanın kendi içerisinde bulduğu, kendisini içinde bulduğu bu anlamlı yaşam, herhangi bir halinde tatmin arzusu, herhangi bir halinde güvenli olma arzusu, hayatın içerisindeki hayatın kendisi, var olmanın kendisi ve içindeki sürekli değişen o hallerin içerisinde bir anlama odaklı yaşama arzusunu tespit eden birisi diyor ki bu arzunun tam gerçekleşmiş halini ben bu insanda gördüm. Yani öncelikle yolculuk bu arzuyu keşfetmekten, bu arzuyu kabul etmekten, bu arzuyla yüzleşmekten başlıyor. Ve bu arzuyu cisimleştirdiğim ölçüde, kabullendiğim ölçüde, bu ihtiyacımı kabullendiğim ölçüde bu ihtiyaca cevap veren veya bu ihtiyacı kabullenip bunun etrafında, bu ihtiyacın etrafında hayat sürmüş bir insan, bir rol model arayışı açığa çıkıyor. Dolayısıyla tekrar altını çizmek istiyorum. Bence merkezde insanın veya burada Risale-i Nur'daki bu alıntının vermek istediği mesaj, esas mesaj, insan kendine bakarsa bir her an bir anlamlı yaşama aşkıyla dolu ve bu aşkı, bu ihtiyacı hissettiği ölçüde, bununla yüzleştiğim ölçüde bunu cisim, bunu yaşamış ve bunu gerçekleştirmiş bir insanla irtibatım gerçekleşebiliyor bu açıdan. Şahsı manevi biraz belki bizim neslimiz için biraz problemli bir ifadeye dönüştüğünü düşünüyorum. Sanki insanların kendisinin hali hazırdaki varlıklarını veya özelliklerini veya var edildikleri şekillerini, duygularını bir ikinci plana atıp başka bir şekle girmelerini şeklinde anlaşılabilir. Ki tamamen bunun tersi olarak ifade ediliyor bence şahsı manevi. Her insana verilmiş olan o özgünlüğün açığa çıkması olarak gündeme getiriliyor. O zikredilen isimlerin böyle bir anlam taşıdığını düşünüyorum. Varoluşsal açıdan. Yani anlama olan, manaya olan aşkımı kabul ettiğim ölçüde bu anlam etrafında hayat sürmüş birisiyle bir ilişki kurup kendi dünyamda onunla birebir ilişkiye geçmiş oluyorum veya olabilirim. Bunu gündeme getirmek istedim. Teşekkür ederim.
Allah razı olsun. Çok da güzel oldu. Bana şunu hatırlattı. Bu peygamberin şahsi manevi yönü ele alındığı zaman benim bugün diğer insanlarla olan ilişkilerimi de yeniden düzenliyor. Tam da sizin dediğiniz gibi ben belli bir arayışa girdiğim zaman bu arayışta bana yol gösterebilecek, benimle belki aynı yolda ilerleyebilecek dostlara, hatta önderlere, eğitmenlere, muariflere ihtiyaç duyuyorum. Yani belki mesela işte son bir saattir bir birlikteliğimiz var. Burada 35-36 insanla. Ve Muhammed Said konuşurken ben bundan zevk alıyorum. Şimdi bu sadece bir işte çok güzel konuştu ya da çok güzel şeyler anlattı zevki değil de benim insani bir ihtiyacımı gideriyor. Muhammed Said'in anlattıkları benim bir ihtiyacıma karşılık geliyor. Ben Rabbimle olan muhabbetimi arttırmak istiyorum. Ona olan muhatabiyetimi böyle renklendirmek istiyorum. Ve bunu tek başıma yapamıyorum. İstiyorum ki bu noktada bana önderlik yapabilecek birileri olsun. İşte Muhammed Said'i dinlerken örnek olsun diye söylüyorum. Hakkını helal et Muhammed. Hani dostluğumuza da onu da şey yapıp kendime hani güven vesilesi yapıp ismini bol bol zikrediyorum. Muhammed Said'i dinlerken onun bana sunduğu tadı, lezzeti alıyorum, test ediyorum. Ve bu meyvenin, bu tattığım meyvenin beni götürdüğü, ulaştırdığı ağaca bakıyorum. Muhammed Said'in söyledikleri beni nereye götürüyor? Nasıl bir ağaçtan beslenmiş? Ona bakıyorum ve bu ağacı beğendiğim, sevdiğim, evet tamam benim ihtiyacımı gideriyor dediğim ölçüde peygambere ittiba etmiş oluyorum, ona iman etmiş oluyorum. Muhammed Said özelinde test ettiğim bu meyve hangi ağaçtan geliyorsa işte ben o ağacın yolcusuyum diyorum. Dolayısıyla bugün kendi dünyamda karşıma çıkan her bir bireyle olan ilişkimi de düzenliyor. Yani söylediklerine bak, yaşadıklarına bak, nasıl yaşıyorlar, nasıl bir hal ve tavırları var, neler yapıyorlar. Bunları bir meyve olarak gör. Al bunları, tabiri caizse çok değer verdiğim bir insandan çaldığım ifadeler bunlar, hakkını helal etsin. Al bu meyveyi, dik, bakalım nasıl bir ağaç çıkacak. İşte o ağaca ancak o şekilde ittiba edersin, ancak ona o şekilde iman edersin. Dolayısıyla Resul'e imanın bu şahsi manevi üzerinden nasıl olacağını bir deliliymiş gibi geliyor, bir açıklamasıymış gibi geliyor. Alaaddin, hemen senden devam edelim inşallah.
Allah razı olsun. İnşallah Birkan abi, ifade edildiği üzere benim dikkatimi çekmişti. Öyle Aga Bey sordu hemen, Allah razı olsun kendisinden. Ayet-i Kübra, İlyas Hüzün'ün ona değindi. Ben biraz daha o konuya değinmek istiyorum. Peygamber aleyhissalatü vesselamın kainat kitabının Ayet-i Kübra'sı olması. Kitabın içerisinde bir cümle gibi düşünelim. O kitabın içerisinde en parlak, yazarını tanıtma noktasında en parlak, en bariz, mesela devamında da Burhan-ı Bahir diyor. Bahir, parlak, bariz diye anlayabiliriz. Bir cümle. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam bir insan, yani kainattan bir parça. Kitap metaforundan şöyle bir nokta aklıma geldi. Mesela bir kitap olsun, biz o kitabı dilini çözemedik, çözümleyemedik. Mesela Japonca bir kitap. Ama o kitabın içinde yazar, bize kitabı gönderen kaynak bir de bir cümle koymuş. O cümleyi biz, o cümleyi anlayabiliyoruz. O cümle benim şu an anlayabildiğim bir cümle. O cümlenin de anlayıp onun dersine, onun rehberliğine girince, o cümlenin bana verdiği dersi öğrenince, kitabın geri kalanını, o bilmediğim, daha önce çözümleyemediğim anlamını deşifre edemediğim geri kalanını da deşifre etmeme vesile oluyor bu cümle. Bu yönüyle o cümle o kitabın içerisinde, o kitabın anlaşılmasına, diğer cümlelerin anlaşılması ve dolayısıyla kitabın yazarının tanıtımı noktasında en parlak işlevi olan bir cümle oluyor. Kitabın içerisindeki diğer cümlelere nazaran en parlak cümle, o anahtar olan cümle, diğer cümlelerin anlaşılması noktasında anahtar görevi gören o cümle oluyor. Bu yönüyle Ayet-i Kübra, kainat kitabındaki en parlak, kaynağını en güzel, en mükemmel tanıtan cümle. Buna şunu ilave edebiliriz. Yine aslında cümle örneğiyle benzetmesiyle ilişkisi var. Peygamber, sen ona değindin, Burhan-ı Natık diyor. Yani konuşan, insanın anladığı anlama cinsinden konuşan. Kainat sessiz bir konuşma gibi. O sessiz konuşmayı Burhan-ı Natık insana, insan konuşmasına tercüme ediyor. İnsan konuşmasına çeviriyor. Böylece yani peygamberin elinde, sen değinmiştin güzel, bir hoşuma giden bir ifaden oldu. Vahiy ile konuşuyor. Burhan-ı Natık vahiy ile konuşmasıyla o sessiz konuşmayı bize tercüme ediyor. Yani bu yönüyle sessiz konuşmaya ilaveten peygamberin elinde bir vahiy ile konuşma yönüyle artı özellik var. Artı özelliğiyle, ilave özelliğiyle zaten o diğer cümlelere, diğer sessiz konuşmaya nazaran öne çıkıyor. Daha mükemmel, daha parlak bir kaynağı tanıtma işlevi görüyor. Yani hem bir yönüyle sessiz konuşma içerisinde bir parça onlardan biri, hem de o sessiz konuşmayı vahiy konuşmasıyla, vahiyin elçiliğiyle, vahiy getirmesiyle, vahiy ile o sessiz konuşmayı tercüme etmesiyle orada en parlak bürhan, en parlak, en güzel, en mükemmel de diyebiliriz. O cümlelerden, o kainat kitabındaki cümlelerden veya parçalardan en parlağı oluyor. Bir de mesela Mekke mihrap diyor, Medine minber. Burada şu dikkatimi çekti. Yani Mekke ile bugünkü yeryüzünde bir kara parçasının değil de daha çok bu nübüvvet, risalet ağacının kaynağına, yaratıcıya bakan, yaratıcıdan mesajı alma boyutuna bakıyor. Yani vahyin inmesini temsil ediyor. Vahyin gelmesini temsil ediyor. Medine de yine yeryüzünde bir şehir, bir kara parçasından ziyade o vahyi alan elçinin o vahiyle insanlara muhatap olması, o vahyin insan aleminde, vahyin rehberliğinin insan aleminde, insan dünyasında bir nevi ete kemiğe bürünmesi, hayata girmesi, hayata dokunması, hayatın içerisinde ete kemiğe bürünmesini temsil ediyor diye bir nokta aklıma geldi. Ağaç metaforunda ilginç mesela. Hakikaten niye ağaç? Peygamberlik müessesesi, nübüvvet, risalet neden ağaca benzetiliyor diye düşündüğümde şöyle bir nokta fark ettim. Yani risalet müessesesi ağaç olmak durumunda. Yani eğer bir yaratıcı var ise bu yaratıcı ilk insandan, ilk baştan bugüne her zaman her yerdeki insanlara mesajını iletmeli, rehberliğini göndermeli. Tüm zamanlarda, yani ilk zamandan bugüne. O zaman bu ilk zamandan bugüne bu mesele beni ağaç metaforuna götürüyor. Kökleri en başta, en ilk zamanda. Mesela ilk insan burada peygamber. İlk insan ilk peygamber. Yaratıcı ilk insanı peygambersiz bırakmıyor. İlk insan peygamber mesela, ilginç bir nokta. Ve o günden bugüne peygamberlik müessesesi, çok güzel ifade edildi sizin konuşmalarınızda, İlyas Üzüm'ün konuşmasında. Hatemül Enbiya, peygamberlik bir peygamber olmasa bile o peygamber bana meyvesiyle ulaşması lazım. İşte onun öğrencileri, öğrencisinin öğrencisi vesaire şeklinde o peygamberin eğitimi, rehberliği, yani o ağaca, ben ağacın meyvesi benim şu an karşımdayken kökleri tüm insanlık alemini içerisine almış olması lazım diye fark ettim. Teşekkür ederim.
Allah razı olsun. Çok güzel oldu. Özellikle ilk insanın peygamber olduğu vurgusu, bu ağaç benzetmesine, metaforunu gerçekten daha da zenginleştirdi gibi geldi bana. Hani tabiri caizse bütün insanlara karşı olan tavrımızı da yeniden bir elden geçirten bir metin sanki bu. Nübüvvetin o yönü, şahsi manevi yönü. O zaman ben her insandan, karşıma çıkan her insandan, hani sizin deyiminizle bunu çok geniş tutalım, İlk insandan günümüze kadar tüm insanlara bu ağacın bir meyvesi olma yönüyle, olabilme yönüyle bakabilirim gibi bir sanki sonuç çıktı. Ağabey hemen demiş ki la ilahe illallah meyvesini veren bir ağaç da diyebilir miyiz? Ben hani şöyle anlıyorum. La ilahe illallah meyvesini yediğim ağaçlar benim için Resul, nübüvvet ağaçlarıdır. Eğer yediğim meyve la ilahe illallah dedirtmiyorsa ya da bu mesajı hayatıma taşımıyorsa o ağaç benim için bir Resul ağacı değildir. Çürümüş bir ağaçtır. Ondan faydalanmaya çalışmanın anlamı yoktur diye anlıyorum ben. Hemen sözü de Yusuf'a vereyim. Zaten ondan sonra herhalde dersimizi bitiririz inşallah.
Allah razı olsun. Uğur Hocam da dikkat çekti de hem bir 18. sözden buraya nasıl geçtiğimiz, bir de Birkan abi senin başta yaptığın sunumda hani olayın farklı yönleri var. Peygamberin işte benim hayatımdaki rehberliğinin yönünü ifade eden farklı farklı yönler var. Fakat bu farklı yönleri belli bir sırada sıralıyor mesela bu 19. sözde müellif. Niçin böyle bir sıralamaya gitmiş, taşlar nerede yerine oturuyor, belki buna dikkat etmek açısından belki bir şey aklıma geldi de 18. söz çalışırken hani insan ilk başta kendini tanımalı dendi. Sonra kainattaki güzellikleri görmeye başlıyor. Ya burada bir işler dönüyor, bunu idrak etmeye başlıyor dedik. Sonra da işte en sonuna geldiğimizde ya işte ben bunu bir derece anlıyorum ama bunu benden daha iyi anlayan birileri de vardır. O benden daha iyi anlayana da şu kainatın yaratıcısı bizzat konuşacaktır. Sonra da onu bana örnek yapacaktır gibi teorik bir çözümleme sunuldu. 18. sözü bu şekilde sonlandırmıştık yani. Hatta işte en son onu sonlandırırken de şayet işte sen de Rabbin tarafından sevilmek istiyorsan o kişi gibi olmaya çalış gibi, hatta işi ubudiyete de uzandıran güzel teorik bir çözümleme sunuldu. Şimdi bu teorik çözümleme beni aklen ikna ediyor, güzel, hoş. Fakat mevzunun vardığı yer gayet pratik bir yer aslında. Yani ittifa edeceğim bir insandan bahsediyorum. Çünkü ben sevilmek istiyorum Rabbim tarafından. Yani beni güzel bir biçimde bana işte muamelede bulunan Rabbim, ben onu seviyorum ve onun sevgisine de muhatap olmak arzu ediyorum. Yani hani tıpkı işte annemin, babamın veya eşimin sevgisine muhatap olmayı nasıl arzu ediyorsam, yani çünkü onlardan bir güzellikler görüyorum, ben onları seviyorum. Karşılığında da ya işte onların da sevgisini kendime celbetmek gibi bir hissiyatım var. Aynı şey benim bu kainatta var eden Rabbim için de var. Fakat nasıl yapacağım bu soruyu diye gayet pratik bir yere varıyorum. Yani teorik çözümleme çok güzeldi, aklım beni ikna etti. Fakat pratiğe bunu nasıl kaydıracağım? Pratiğe bunu kaydırma noktasında da bu yani 19. sözün girişinde olayı pratiğe şeyden kaydırmaması ilginç geldi bana. Ya gel bir siyer kitabı açalım, bunun içinde işte peygamberin hayatını okuyalım değil de, ki bunu üçüncü noktada ikinci reşhada ele alıyormuş şimdi baktım. Oraya getirmeden önce mevzuyu şahsiyet-i maneviyeden giriyor olması ilginç geldi. Sanki bir nevi şöyle diyor. Benim böyle bir pratik bir ihtiyacım vardı ya. Bak, bu pratik ihtiyacım çıkaracak olan bir silsile var beni. İşte bunun kaynağına belki işte 600'lü yıllarda ulaşacağım ama yani bunun gerçekliğini önce bir tadayım ben. Bak, ta sana uzanan işte şu gün şu sohbet ortamında tecrübe ettiğin, işte o meyvesini yediğin bir gerçeklik var ve bu pat diye işte 2020 yılında ortaya çıkmış bir fikir akımı veya davranışlar veya işte toplumsal bir gerçeklik falan değil. Kainatta insanlık ne kadar bir gerçeklik olarak vardıysa milyonlarca yıldır, aynı şekilde bu nübüvvet hakikati de milyonlarca yıldır var ola geliyor. Sen bunun bir ucundan tuttun ve bak tattın ve hoşuna gitti, beğeniyorsun. Seni bu değiştirme ve dönüştürme potansiyeline sahip. Ya işte hanımdaki derslere geleli böyle hayatım bir değişti, bir düzene girdi falan diyebiliyorsun bak. Ya işte o ipi takip et, o zinciri takip et, ucundan nereye vardığını göreceksin. Ta işte 600'lü yıllara vardığında Muhammed Aleyhisselatü Vesselam diye bir ismi göreceksin. Orada da kalmayacak. Bu ta işte İnsanlığın başladığı yerde de bir peygamber göreceksin. Dolayısıyla böyle bir gerçekliği olan, senin gerçekliğin kadar, insanın gerçekliği kadar gerçek olan da yani dokunulabilir bir hakikat var. Sen de hali hazırda bundan zaten istifade ediyorsun. Ha diyecek işte, ondan sonra tekrar bizi götürüp gel biraz daha o zaman mercek altına alalım bu olayı. İşte bu kişiden daha fazla nasıl faydalanabilirim vesaire, ondan sonrasında geliyor olması ilginç geldi. Yani hani şahsiyet-i maneviyeden niye girdi de, çünkü düşünüyorum yani hani peygamberi anlat desem nasıl anlatırım? Ya işte bizim ufaklığa nasıl anlatacağım şimdi? Ya işte Çağrı filminden giriyoruz genelde ya mesela. Hani pratik bir şey deyince aklımıza geliyor peygamber nasıl biriydi falan diye. Ama burada şahsiyet-i maneviyeden giriyor olması ve ağzıma bal çalan yerinden yani bizzat tecrübe ettiğim yerden giriyor olması önemli. Fakat şunu da dikkate almak lazım. Baştaki sunumumuz onun için önemliydi. Hani bu 6-7 farklı şekilde tanımak söz konusu, bunların arasındaki dengeyi de gözetmek dolayısıyla önemli bir unsur haline geliyor. Hani kendi içimde tutarlı olacak bir mantıksal örgüyle gidiyor olmam itibariyle, işte üstad bunu birinci reşhada şahsiyet-i maneviyeyi zikrediyor olmasının bir önemi olmakla birlikte işte ikinci, üçüncü reşhada, üçüncüye geldiğimizde bizi hayalen bir Ceziretül Arab'a, Arap Yarımadası'na götürmeye de başlayacak. Onun da bu büyük resmin içindeki yerini bilmem, istifade etmem gerekiyor. Allah razı olsun.
Allah razı olsun. Çok güzel oldu. Özellikle son vurgu. Evet, yani bu farklı farklı yönleri var Resul mevzusunun. Genelde de kendimizi, kendim için konuşursa en azından, kendimizi tek bir yöne ya da bir iki yöne yapışmış, diğerlerini unutmuş bulabiliyorum. Mesela bu şahsi manevi meselesine gereğinden fazla vurgu yaptığım zaman işte Arabistanlı Muhammed şahsı devreden tamamen çıkabiliyor. Onun yaşadıkları, onun söyledikleri, hani günümüze hadisle gelen açıklamalar, bunlar tamamen devreden çıkabiliyor. Canım, önemli olan meyvesidir. Ben bugün yaşayan alimlere bakarım gibi bir uç noktaya gidebiliyoruz. Üstad'da da benim gördüğüm bu, şimdi 5-6 tane farklı yön saydım. Bunların çoğunu zaten 19. mektup sözde ele alıyor. Yani hepsinin bir arada bulunduğu bir Resul'den bahsediyor. Resul derken evet, bir nurani bir şey, ağaçtan bahsediyorum. Ama aynı zamanda onun karakterinden de bahsediyorum. Ama aynı zamanda onun eylemlerinden de bahsediyorum. Ama aynı zamanda getirdiği mesajdan da bahsediyorum. Hatta ve hatta etrafındaki insanları nasıl bir dönüşümden geçirdiğinden de bahsediyorum deyip hepsinin bir ortak noktasında konuşuyor sanki. En azından benim anladığım bu. Eğer son eklemek istediğiniz bir şeyler yoksa dersi burada bitirebiliriz. Herkesten Allah razı olsun. Özellikle Yakup'u beklerken benimle idare etmek zorunda kaldığınız için ve buna da sesinizi çıkarmadığınız için teşekkür ederim. Allah razı olsun hepinizden. İnşallah tekrar görüşmek üzere. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. El Fatiha.